Ayrım 13. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1071. 21 Haziran 1941 günü akşamı saat 9.30'da, Almanların taarruza geçmelerinden 9 saat önce Molotov, Alman elçisini Kremlin'deki dairesinde kabul etti ve ona son budalalığını gösterdi. Alman uçaklarının son zamanlarda yaptıkları sınır bozma olaylarına değindikten ve durumu Ribbentrop'un dikkatine sunması için Berlin'deki Sovyet elçisine talimat verdiğini söyledikten sonra başka bir konuya geçti. Schulenburg o gece Wilhelmstrasse'ye yazdığı acele telgrafında görüşmeyi şöyle anlatıyor. Alman hükümetinin, demiş Molotov, Sovyet hükümetinden memnun olmadığını gösteren bir takım belirtiler var. Ayrıca Almanya ile Sovyetler Birliği arasında bir savaş çıkacağı söylentileri de dolaşıyor. Sovyet hükümeti, Alman hükümetinin niçin memnun olmadığını anlayamamaktadır. Alman-Sovyet ilişkilerindeki bugünkü duruma neyin sebep olduğunu kendisine anlatırsam çok memnun kalacağını söyledi. Schulenburg şunu ekliyor sözlerine, gereken bilgilere sahip olmadığım için sorduklarına cevap veremeyeceğimi söyledim. Az sonra gereken bilgilere sahip olacaktı. Çünkü o sırada Berlin ile Moskova arasındaki hava dalgalarında Ribbentrop'tan elçiye uzun, şifreli bir radyo mesajı geliyordu. 21 Haziran 1941 tarihini taşıyan çok acele, devlet sırrı, elçiye özel işaretli telgraf şöyle başlıyordu. Bu telgraf alınır alınmaz elde bulunan bütün şifre malzemesi imha edilecektir. Radyo cihazı dağıtılacaktır. Acele bir haber vereceğinizi lütfen Molotov'a bildiriniz. Sonra kendisine aşağıdaki açıklamayı yapınız. Açıklama denen şey, Hitler ile Ribbentrop'un kışkırtılmadan giriştikleri her yeni saldırıdan önce kendilerini haklı göstermek için her zaman uydurdukları, artık ustalaştıkları beylik yalanlar ve uydurmasyonlarla dolu basbayağı bir belgeydi. Ama herhalde küstahlık ve namussuzluk bakımından bütün önceki belgeleri geride bırakıyordu. Yazar bu belgeyi okuduğu zaman en azından bu izlenimi aldı. Almanya'nın Nazi-Sovyet paktına son derecede bağlı olduğu halde Rusya'nın paktı durmadan bozduğu ileri sürülüyordu. Sovyetler Birliği Almanya'ya karşı sabotaj, terör ve casusluk hareketlerine girişmişti. Almanya'nın Avrupa'da sürekli bir düzen kurma teşebbüslerine karşı koymuştu. Romanya ve Bulgaristan'daki Alman askerlerine karşı taarruza geçmek amacıyla İngiltere ile gizlice anlaşmıştı. Baltık'tan Karadeniz'e kadar uzanan cepheye bütün Rus kuvvetlerini yığarak Almanya'yı tehdit etmişti. Açıklama şöyle devam ediyordu. Son birkaç gün içinde gelen raporlar bu askeri yığınağın saldırgan nitelikte olup olmadığı konusundaki son kuşkuları da ortadan kaldırmış bulunuyor. Ayrıca İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında daha yakın siyasi ve askeri işbirliği kurulması konusunda elçi Cripps ile görüşmeler yapıldığı üstüne İngiltere'den raporlar gelmektedir. Kısacası Alman hükümeti bundan dolayı Sovyet hükümetinin giriştiği taahhütlerine aykırı olarak 1. Almanya'yı ve Avrupa'yı ele geçirmek amacıyla giriştiği teşebbüslere yalnız devam etmekle kalmayıp bu işleri yoğunlaştırdığını, 2. gittikçe artan bir Alman düşmanı dış politika uyguladığını, 3. bütün kuvvetlerini Alman sınırında hazır durumda topladığını açıklar. Bu bakımdan Sovyet hükümeti Almanya ile yaptığı anlaşmalarını bozmuştur ve Almanya'yı kendi hayat savaşında arkadan vurmaya hazırlanmaktadır. Dolayısıyla Führer, Alman silahlı kuvvetlerine ellerindeki bütün araçlarla bu tehlikeye karşı koymaları için emir vermiştir. Lütfen bu bildiri üzerinde herhangi bir tartışmaya girmeyiniz, diyordu elçiye talimatın sonunda Ribbentrop. Ömrünün en iyi yıllarını Alman-Rus ilişkilerini düzeltmek için harcayan, bu taarruzun hiçbir kışkırtma olmadan ve haklı bir nedene dayanmadan yapıldığını bilen üzgün ve kırgın Schulenburg ne diyebilirdi ki? Tam şafak sökerken yeniden Kremlin'e gittiğinde yalnızca Alman açıklamasını okumakla yetindi. Emektar elçinin diplomatik kariyeri burada son buldu. Almanya'ya dönünce kendisini emekliye ayırdılar. O da General Beck, Gördeler, Hassel ve başkalarının katıldığı muhalefet çevresine girdi. Bir süre kendisinin kurulacak Hitler düşmanı rejimde Dışişleri Bakanı olması düşünüldü. Hasıl Schulenburg'un 1943'te Rus hatlarını geçerek Almanya'da kurulacak Nazi düşmanı hükümetin barış görüşmeleri üzerinde Stalin'le konuşmak istediğini söylemiştir. The von Hassel Diaries, sayfa 321-322. Schulenburg, 1944 Temmuz'unda Hitler'e karşı hazırlanan komplodan sonra tutuklandı ve hapse atıldı. 10 Kasım'da Gestapo tarafından kurşuna dizildi. Şaşkınlıktan donup kalan Molotov açıklamayı sonuna kadar dinledi ve sonra şunu söyledi: "Bu savaş demek. Bunu hak ettiğimize inanıyor musunuz?" Aynı saatte gün ağarırken Berlin'deki Wilhelmstraße'de de buna benzer bir sahne geçiyordu. 21 Haziran günü Sovyet elçisi Vladimir Dekanazov bütün öğleden sonraki saatlerde Dışişleri Bakanı'nı telefonla aramış, Ribbentrop'tan bir randevu istemişti. Alman uçaklarının son günlerdeki sınır bozma olayları üstüne kendisine ufak bir protestoda bulunmak niyetindeydi. Nazi Dışişleri Bakanı'nın şehirde bulunmadığı cevabı verildi kendisine. Sonradan 22. günü gecesi saat 2'de Ribbentrop'un sabah saat 4'te kendisini Dışişleri Bakanlığı'nda kabul edeceği bildirildi. Bir zamanlar Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapmış ve Litvanya'nın alınmasında aracılık etmiş olan Stalin'i yakın arkadaşlarından Dekanazov, Dışişleri Bakanlığı'nda o gün tıpkı Moskova'da Molotov gibi hayatının en büyük darbesini yedi. Görüşmede hazır bulunan Dr. Schmidt sahneyi şöyle anlatıyor: "Dekanazov'un gelmesinden 5 dakika önce Ribbentrop çok sinirliydi. Onu bu halde hiç görmemiştim. Odanın içinde sanki kafese konulmuş bir hayvan gibi bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Dekanazov içeri girdi. Ortada kötü bir durumun bulunmadığını sandığı için Ribbentrop'a elini uzattı. Oturdu ve Dekanazov hükümeti adına aydınlanmasını istediği bir takım sorular sormaya başladı. Ama soruları daha yeni sormaya başlamıştı ki Ribbentrop yüzünde taş gibi bir ifadeyle "Artık soru filan kalmadı" diye sözünü kesti. Bunun üzerine küstah Nazi Dışişleri Bakanı işin iç yüzünü anlattı ve Schulenburg'un Molotov'u okumakta olduğu muhtıranın bir kopyasını da elçiye verdi. O sırada Alman askerlerinin Sovyet sınırında askeri karşı tedbirler almakta olduklarını bildirdi. Schmidt'in anlattığına göre şaşıran Sovyet elçisi hemen yerinden doğruldu ve Almanların suçlu olduğu bu gelişmeden ötürü derin teessürlerini ifade etti. Ayağa kalktı, baştan sağma bir selam verdi ve el sıkmadan odadan çıkıp gitti. Nazilerle Sovyetler arasındaki balayı bitmişti. Kremlin ve Wilhelmstraße'de diplomatik formalitelerin bitmesinden yarım saat önce 22 Haziran 1941 günü sabah saat 3.30'da Hitler'in yüzlerce kilometre uzunluğundaki cephe boyunda gürlemeye başlayan topları bu balayını tuzla buz etmişti. Topların patlamasından önce yapılan başka bir diplomatik hazırlık daha vardı. Haziran'ın 21. günü öğleden sonra Hitler, Doğu Prusya'nın Rastenburg yakınlarında karanlık bir ormanda kurmuş olduğu Wolfschanze, Kurt İni adındaki yeni bir yeraltı karargahında masasına oturmuş, Mussolini'ye uzun bir mektup yazdırıyordu. Bütün öteki saldırılarda olduğu gibi bu saldırıda da iyi dostuna ve başlıca müttefikine güvenmemiş, sırrını son dakikaya kadar ona açmamıştı. "Şimdi artık son dakika gelmişti," söyleyecekti. Bu sırada Mussolini'ye yazdığı mektup Hitler'in dünyayı şaşırtan, hem kendisinin ve hem de Nazi İmparatorluğu'nun mahvına yol açan bu korkunç adımı neden attığını gösteren en açıklayıcı, en sağlam belgedir. Mektup elbette Hitler'in dostlarına yutturmaya alıştığı beylik yalanlarla ve palavralarla dolu. Ama bütün bunların altında ve arasında 1941 yılı yazında Dünya Savaşı'nın ikinci yılı resmen başlarken Hitler'in düşüncelerini dayadığı temeller ve dünya durumu üzerindeki gerçek tahminleri yanılmış da olsa seziliyor ve görülüyor. Duce, size bu mektubu uzun kuşku aylarımın ve sürekli bekleyişlerimin hayatımın en zorlu kararıyla son bulduğu bir anda yazıyorum. Durum: İngiltere savaşı kaybetmiştir. Denize düşen bir insan gibi yılana sarılmaktadır. Bununla birlikte umutlarından bir kısmı normaldir ve pek de mantıksız değildir. Fransa'nın ortadan kalkması. İngiliz savaş kışkırtıcılarının gözlerini savaş çıkarmak istedikleri başka bir alana sürekli olarak çevirmişti. Sovyet Rusya'ya. Her iki ülkenin de Sovyet Rusya'nın ve İngiltere'nin de uzun bir savaştan bitkin çıkacak bir Avrupa'da çıkarları vardır. Bu iki ülkeyi Kuzey Amerika arkalarından dürtmektedir. Hitler bundan sonra Almanya'nın arkasında Sovyetlerin geniş askeri kuvvetleri bulundukça İngiltere'yi dize getirmek için bütün gücünü, özellikle hava kuvvetini toplayamadığını söylüyor. Aslında bütün Rus kuvvetleri sınırımızdadır. Şartlar Alman hava kuvvetini İngiltere'ye karşı kullanmama fırsat verdiği zaman Rusya kafa tutmaya kalkacak, ben de o zaman hava üstünlüğüm olmadığı için susmak zorunda kalacağım. İngiltere ise barış yapmaya her zamankinden az yanaşacak, çünkü umutlarını Rus ortağına bağlayacak. Bu umut Rus silahlı kuvvetlerinin hazırlıkları ilerledikçe elbette artacaktır. Amerika'nın 1942'de bol savaş malzemesi vermesi ihtimalde bu umudu kuvvetlendirecektir. Dolayısıyla uzun bir süre kafa yorduktan sonra boynuzu kulağa aşmadan kesmeye karar verdim. Benim genel görüşüm şöyle. 1. Fransa'ya her zamanki gibi güvenilmez. 2. Kuzey Afrika sömürgeleri bakımından belki de sonbahara kadar bir tehlike karşısında bulunmayacaktır. 3. İspanya kararsızdır ve korkarım ki ancak savaşın sonucu kararlaştırıldığı zaman taraf tutacaktır. 5. Sonbahardan önce Mısır'a karşı hücuma geçilmesi söz konusu olamaz. 6. Amerika'nın seferber edeceği bütün kuvvetlerle düşmanımızı desteklemekte devam ettiği süre savaşa girip girmemesi umursanamaz. 7. İngiltere'de durum kötüdür. Yiyecek ve ham madde sağlanması gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Savaş ruhu artık yalnızca umutlarda yaşamakta. Bu umutlar yalnızca iki tahmine dayanıyor. Rusya'ya ve Amerika'ya. Amerika'yı bertaraf edemeyiz ama Rusya'yı ortadan kaldırmak elimizdedir. Rusya'nın ortadan kaldırılması aynı zamanda Doğu Asya'da Japonya'nın rahatlaması, dolayısıyla Japonya'nın müdahalesiyle Amerika'nın faaliyetinin daha kuvvetle tehdit imkanının bulunması demektir. Bu şartlar altında Kremlin'in ikiyüzlülüğüne son vermeyi kararlaştırdım. Hitler, Rusya'da İtalyan askerlerine ihtiyacı olmadığını söylüyordu. Fransa'nın fethinde olduğu gibi Rusya'nın fethinde de zaferini kimseyle paylaşmak niyetinde değildi. Ama İtalya, Kuzey Afrika'daki birliklerini kuvvetlendirerek ve Fransa'nın anlaşmayı bozması halinde Fransa'ya yürümeye hazır olarak Almanya'ya kesin bir yardımda bulunabilirdi. Hitler, toprak ele geçirmek için can atan Duce'nin de önüne böylece bir kemik atmış oluyordu. İngiltere'deki hava savaşına gelince, biz bu cephede bir süre savunmada kalacağız. Doğuda savaş elbette güç olacak, Duce, ama büyük bir başarı kazanacağımızdan hiç kuşkum yok. Böylelikle her şeyden önce Ukrayna'da ileride ihtiyacımız olacak yiyecek maddelerini bize sağlayacak ortak bir ikmal merkezi kurabileceğimizi umuyorum. Sonra sıra ortağının önceden neden haberdar edilmediği konusuna geldi. Eğer Duce bu bilgiyi size göndermek için bu zamana kadar bekledimse, bunun nedeni son kararın bu gece saat 7'ye kadar verilmemiş olmasıdır. Ne olursa olsun, Duce attığımız bu adımdan sonra durumumuz bugünkünden daha kötü olmayacaktır. Tersine iyileşecektir. Ama İngiltere katı gerçeklerden gereken sonuçları çıkarmazsa, o zaman arkamız emniyette olacağı için daha büyük bir güçlü düşmanın ortadan silinmesiyle uğraşabileceğiz. Hitler son olarak artık kararını vermiş olduğu için büyük bir ferahlık duyduğunu söylüyor. Size bir şey daha diyeyim. Duce, bu kararı vermek için uzun zaman kendimle savaştım ve sonunda manen rahatladım. Sovyetlerle kurmuş olduğumuz ortaklık son bir uzlaşmaya varmak için samimi olarak harcadığımız bütün çabalara karşın benim için çoğu zaman iğrençti. Çünkü bana aslımdan, eski düşüncelerimden ve eski taahhütlerimden ayrılmışım gibi geliyordu. Şimdi bu manevi dertten kurtulduğum için mutluyum. Yürekten arkadaşça selamlarımla, dostunuz Adolf Hitler. 22 Haziran sabahı saat 3'te Alman askerleri hücuma geçmeden tam yarım saat önce Elçi von Bismarck, Roma'da Siano'yu uykusundan uyandırdı ve Hitler'in uzun mektubunu kendisine verdi. İtalyan Dışişleri Bakanı da Riccione'deki yazlığında dinlenmekte olan Mussolini'yi telefon etti. Duce, mihver ortağının gönderdiği bir mesaj yüzünden gece yarısı yatağından ilk olarak kaldırılmıyordu. Bu kez de kızdı. Siano'ya, geceleyin uşaklarımı bile rahatsız etmem diye söylendi. Ama Almanlar hiç düşünmeden beni herhangi bir saatte yatağımdan fırlatırlar. Buna rağmen Mussolini gözlerini ovuşturduktan hemen sonra Sovyetler Birliği'ne savaş ilan edilmesini emretti. Almanların elinde tam bir esirdi artık. Mussolini Siano'ya bir tek şeyden umutluyum dedi. Doğudaki bu savaşta Almanların burunları iyice kırılacak. Bununla birlikte kendi geleceğinin de tamamıyla Almanların vereceği silahlara bağlı olduğunu biliyordu. Gerçi Almanların Rusya'da kazanacaklarından emindi ama hiç olmazsa bu savaşta burunları da iyice kırılacaktı ya. Ne kendisi ne de batıda herhangi bir kimse Almanların başına bir felaket geleceğini bilmiyor ve ummuyordu. 22 Haziran sabahı Napolyon'un ülkesi Fransa'nın Compiègne'de teslim olduğunun yıl dönümünde Adolf Hitler'in o güne kadar hiç yenilmemiş zırhlı mekanize orduları Niemen ile öteki nehirleri geçerek Rusya'nın içlerine hızla akmaya başladılar. Kızıl Ordu ise yapılan tüm uyarmalara ve belirtilere rağmen General Halder'in ilk günü defterine yazdığı gibi bütün cephe boyunca tam bir sürprizle karşılaştı. Halder'in bu ilk gün kaydında garip bir not var. Öğleyin Almanlar tarafından dinlenilen Rus istasyonlarının yayınlarına değindikten sonra şunu yazıyor. Rusya ile Almanya arasındaki siyasi ve iktisadi ayrılıklar konusunda Japonya'nın aracılık etmesini, Japonların Alman Dışişleri Bakanlığı ile fiilen temas haline geçmesini istediler. Stalin, taarruzdan 9 saat sonra Almanları herhangi bir şekilde durdurabileceğini gerçekten umuyor muydu? İlk köprüler sağlam olarak ele geçirildi. Yine Halder'in söylediğine göre sınırın birçok yerlerinde Ruslar harekete geçmek için yayılamadılar bile. Alman orduları Rus direnmesinin örgütlenmesine vakit bırakmadan çiğneyip geçti. Yüzlerce Sovyet uçağı hava alanlarında oldukları yerde imha edildi. 4. Ordu Kurmay Başkanı General Günther Blumentritt'in sonradan anlattığına göre ayın 21. günü gece yarısından az sonra Alman topçusu hedeflerine nişan almış durumdayken Berlin-Moskova treni Bug boyundaki Alman atlarının arasından nehri geçerek vukuatsız bir şekilde Brest-Litovsk'a vardı. Bu ona garip bir olay gibi göründü. Taarruzun başladığı sırada Rus topçusunun cevap bile vermemesi de ona aynı derecede garip gelmişti. Sonradan yazdığına göre Ruslar bütün cephemiz boyunca tam bir sürprizle karşılaştılar. Şafak sökerken Alman sinyal istasyonları Kızıl Ordu radyo şebekesinde konuşulanları dinliyorlardı. Blumentritt bu mesajlardan birinde "Ateş açıldı, ne yapacağız?" diye sorulduğunu yazıyor. Karargâhtan şöyle bir cevap geliyor. "Siz delirmişsiniz. Neden sinyaliniz şifreli değil?" The Fatal Decision derleyen Friedan ve William Richardson. Birkaç gün içinde on binlerce Sovyet esiri alındı. Bütün ordular çarçabuk çevrildiler. Yeni bir Feldzug in Poland, kısa Polonya harbi başlıyor gibiydi. Halder bile 3 Temmuz'da son genelkurmay raporlarını okuduktan sonra güncesine şunu yazmış. Rusya'daki Feldzug'un son 4 gün içinde kazanılmış olduğunu söylemek pek fazla bir kehanet sayılmaz. Birkaç hafta içinde de her şeyin olup biteceğini söylüyordu. İşler tersine dönüyor. 1941 sonbaharı başlarken Hitler artık Rusya işi bitti sanıyordu. Feldmarschall von Bock'un 30 piyade tümeni ile 15 panzer ya da motorize tümeninden oluşan Merkez Orduları grubu sefere başlandığının ilk 3 haftası içinde Bialystok'tan Smolensk'e kadar uzayan 670 kilometrelik mesafeyi yürümüştü. Moskova, Napolyon'un 1912'de geçmiş olduğu büyük yolun 300 kilometre ilerisindeydi. Kuzeyde Feldmarschall von Leib'in 21 piyade ve 6 zırhlı tümeninden oluşan ordu grubu Baltık devletlerinden geçerek hızla Leningrad üstüne yürüyordu. Güneyde Feldmarschall Rundstedt'in 21 piyade 4 motorize, 4 dağ ve 5 panzer tümeninden oluşan ordu grubu da Dnieper Nehri ile Hitler'in göz diktiği bereketli Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerliyordu. Baltık'tan Karadeniz'e kadar uzayan 1500 kilometrelik cephe boyunca harekat OKW'nun deyimiyle o kadar planmäßig, plana göre cereyan etmişti ve Nazi diktatörde Sovyet ordusunun birbiri ardınca çevrilmeye ya da dağılmasının gittikçe hızlanacağından o kadar emindi ki istilanın başlamasından hemen 3 hafta sonra 14 Temmuz'da bir emir çıkardı. Bu emirde yakın bir gelecekte ordu gücünün oldukça geniş çapta azaltılacağını ve silah üretiminin daha çok donanma gemileri ve Luftwaffe uçakları üzerinde toplanacağını bildirdi. Uçaklar özellikle son kalan düşmana ve Amerika'nın baş kaldırması halinde Amerika'ya karşı kullanılacaktı. Eylül'ün sonunda yüksek komutanlığa 40 piyade tümeninin terhisi için gereken hazırlıklara başlanmasını emretti. Terhis edilecek olanlar sanayideki iş gücü ihtiyacını karşılayacaklardı. Hitler'e göre Rusya'nın iki büyük şehri yani Büyük Petro'nun Baltık kıyısında başkent olarak kurduğu Leningrad ile eski Rusya'nın ve şimdiki Bolşeviklerin başkenti Moskova neredeyse düşecekti. 18 Eylül'de kesin emirler çıkarttı. Leningrad ya da Moskova teslim olsa bile kabul edilmeyecek. Bu iki şehre yapılacak işlemi 29 Eylül tarihli emrinde komutanlarına şöyle anlatıyordu. Führer, St. Petersburg'u, Leningrad'ı dünya yüzünden silmeye karar vermiştir. Sovyet Rusya ortadan silindikten sonra artık bu şehre lüzum kalmayacaktır. Niyetimiz şudur, şehri kuşatmak, top ateşi ve sürekli hava akınlarıyla yerle bir etmek. Şehrin teslimi için yapılacak ricalar kabul edilmeyecektir. Çünkü halkın yaşaması ve beslenmesi tarafımızdan çözülemeyecek ve çözülmemesi gereken bir problemdir. Bu ölüm kalım savaşında bu büyük şehirde yaşayan halkın bir kısmını bile orada tutmakta herhangi bir çıkarımız yoktur. Birkaç hafta sonra Göring, Siano'ya şunları söyledi. Bu yıl Rusya'da açlıktan 20-30 milyon insan ölecek, insanlar bizim halkımız olacaktır. Esir kamplarında Ruslar şimdiden birbirlerini yemeye başladılar. Siano's Diplomatic Papers, sayfa 464-465. Hitler aynı hafta içinde 3 Ekim'de Berlin'e döndü ve Alman halkına verdiği bir söylevde Sovyetler Birliği'nin yıkıldığını ilan etti. Doğudaki düşmanın yere serildiğini ve bir daha kalkamayacağını size bugün hem de herhangi bir sakınca gözetmeden ilan ediyorum. Askerlerimizin ardında 1933'te iktidara geldiğim zamankinin iki misli toprak parçası bulunmaktadır. Moskova'nın güneydeki kilit şehri Orel 8 Ekim'de düştü. Hitler basın müdürü Otto Dietrich'i hemen uçakla Berlin'e gönderdi. Müdür, ertesi gün yaptığı basın toplantısında dünyadaki belli başlı gazetelerin muhabirlerine Moskova'yı savunan ve savaşa girmemiş son Rus ordusu olan Mareşal Timoçenko komutasındaki birliklerin başkent önünde kapanan iki Alman çelik çemberinin içinde sıkıştığını, Mareşal Budeni komutasındaki Güney ordularının bozguna uğratılıp dağıtıldığını ve Mareşal Voroshilov'un 60-70 tümenlik ordusunun da Leningrad'da kuşatıldığını söyledi. Dietrich kendinden emin bir tavırla sözlerini şöyle bitirdi. Tüm askeri amaçlar bakımından Rusya'nın işi bitmiştir artık. Böylece İngilizlerin iki cephede savaş hayali de suya düşmüş bulunuyor. Hitler ile Dietrich'in bu açık övünmeleri en azından zamansızdı. Amerikan Genelkurmayı'nın vardığı sonuç da bundan daha zamansız değildi. Genelkurmay, Temmuz'da Amerikan gazeteleri başyazarlarına ve Washington'daki muhabirlerine Sovyetler Birliği'nin birkaç hafta içinde çökeceğini gizlice haber vermişti. Onun için Hitler ile Dr. Dietrich'in 1941 Ekim ayı başında yaptıkları açıklamalara Almanya'da ve başka yerlerde olduğu gibi Amerika ve İngiltere'de de inanılmış olmasına şaşmamalıdır. Çünkü Ruslar 22 Haziran'da beklemedikleri bir taarruzla karşılaştıkları, insan ve malzeme bakımından büyük kayıplar verdikleri, en iyi ordularından bir bölümü hızla geriye çekmek zorunda kaldıkları ve bir kısım orduları da tuzağa düşürüldüğü halde Temmuz ayı içinde Wehrmacht'ın o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bir direnme göstermeye başladılar. Merkez cephesindeki büyük panzer ordu grubunu yöneten General Guderian'ın Halder'in de güncesi ve cephede savaşan komutanların raporları o sırada şiddetli çarpışmaların Rusların sonuna kadar direndiklerini, karşı taarruzlar ve Sovyet askerlerinin olduğu kadar Almanların da ağır kayıplar verdiklerini anlatan hikayelerle dolu. General Blumentritt'in sonradan yazdığına göre Rus askerlerinin davranışı bu ilk büyük savaşta bile, Minsk Savaşı'nda eskiden yendiğimiz Polonyalıların ve Batılı müttefiklerin tam tersiydi. Ruslar kuşatıldıkları zaman bile direniyor ve dövüşüyorlardı. Ruslar hiç de Hitler'in umduğu gibi çıkmamışlardı. Malzemeleri de iyiydi. Alman haber almasının hiç bilmediği bir sürü taze Sovyet tümenleri durmadan savaşa sürülüyordu. 11 Ağustos'ta Halder güncesinde şunu yazıyor: Rus devini yalnız iktisat ve ulaştırma alanında değil, her şeyden önce askerlik alanındaki gücünü de azımsadığımız her gün biraz daha iyi anlaşılıyor. Savaşın başlangıcında düşmanın kuvvetini 200 tümen kadar tahmin etmiştik. Oysa şimdi 360 tümen saydık. Rus tümenlerini imha edip duruyoruz. Onların yerine yeniden bir sürü tümen savaşa sürülüyor. Bu büyük genişleme karşısında cephemiz çok ince kalıyor. Cephemizin derinliği yok. Bunun sonucu olarak düşmanın durmadan yaptığı hücumlar ara sıra başarılı oluyor. Rundstedt savaştan sonra durumu müttefik sorgu yargıçlarına daha açıkça şöyle anlatmıştır. Taarruz başladıktan az sonra demiştir, Rusya konusunda yazılanların hepsinin yalan olduğunu anladık. Birçok generaller bu arada Guderian, Blumentritt, Sepp Dietrich, Rusların yaptıkları T-34 tanklarıyla ilk karşılaştıkları zaman nasıl şaşırdıklarını raporlarında belirtmişlerdir. Generallerin bu tanklardan hiç haberleri yoktu. T-34'ler o kadar kalın zırhtan yapılmışlardı ki Almanların attıkları tank savar mermiler bu tanklara hiç zarar vermiyor, üstlerinden kayıp gidiyordu. Blumentritt'in anlattığına göre bu tankların ortaya çıkması sonradan tank terörü diye adlandırılan şeyin başlangıcı oldu. Bundan başka Almanlar yerdeki birliklerini ve öncülerini koruyan ezici hava üstünlüğünden de ilk kez bu savaşta yararlanamadılar. Seferin ilk gününde ve ilk çarpışmalarda yerde büyük sayıda kayıplar verdikleri halde Sovyet uçakları tıpkı arkadan gelen taze tümenler gibi bilinmeyen bir yerden boyuna gelip duruyorlardı. Ayrıca Rusya'da elverişli hava alanları bulunmadığından Almanlar hızla ilerleyince Alman avcı üsleri çok geride kalıyordu. Cephede iyi bir destek sağlayamıyorlardı. General von Kleist sonradan verdiği bir raporda şöyle diyor: İyi bir hava desteğinden yoksun oluşumuz ilerlemenin birkaç aşamasında panzer kuvvetlerini engelledi. Almanların Ruslar bakımından yanıldıkları bir nokta daha vardı. Kleist'in bu konuda Lidlhart'a açıkladığı görüşe o yaz batıda bulunanların çoğu katılıyorlardı. Kleist, zafer umutları demişti. İstilanın Rusya'da siyasi bir kargaşalık doğuracağı ihtimaline dayanıyordu en çok. Stalin'in ağır yenilgilere uğradığı takdirde kendi halkınca atılacağı inancına büyük umutlar bağlanmıştı. Bu inancı Führer'in siyasi danışmanları kışkırtıyordu. Nitekim Hitler Jodl'a söylemişti bunu. Yalnızca kapıya bir tekme atacağız o kadar. Bütün bina olduğu gibi çökecek. 13. ayrımın sonu. Sayfa 1081.